Budala, Dostoyevski.
Ayrım 80.
Neredeyse kendisinin af dilenilecek biri olmadığını söylemek istiyordu. Kim bilir, belki de prens hiçbir sonuca varmayacak bir konuda densizce davranmak sözlerini anlamış ama tuhaf bir adam olduğu için belki de buna sevinmişti. Aglaya'ya yeniden engelsiz gelebilmesi, onunla oturması, konuşması, gezebilmesi için izin verilmesi hayatının en büyük mutluluğu olacaktı. Kim bilir, belki ömrünün sonuna kadar yalnız bununla yetinmeyi düşünüyordu. Lizaveta Prokofyevna da onun bu yetinen özelliğinden korkuyordu. Onu anlıyor, kendisini ifade etmeyi beceremeyişinden ürküyordu. Prensin o akşam nasıl canlanıp coştuğu kolay kolay anlatılamaz. Aglaya'nın ablalarının sonradan anlattıklarına göre kendini öyle bir neşeye kaptırmıştı ki ona baktıkça insanın içi açılıyordu. Onda bu hal 6 ay önce yapan Çinlere geldiği sabahtan beri hiç görülmemişti. Petersburg'a dönüşünde açıkça ve belli olacak kadar sessizdi. Konuşarak düşüncelerini küçük düşürmeye hakkı olmadığı için sessizliği tercih ettiğini Prens Seçe ile konuşurken herkesin yanında ağzında kaçırmıştı. O akşam yalnız prens konuştu. Anlattıkça anlattı. Sorulanlara açık, neşe dolu yanıtlar verdi. Gene de konuşmasında hiç de aşıkça bir hava yoktu. Hep ciddi, zaman zaman da bilimsel konularda konuşuyordu. Ayrıca kişisel görüşlerinden birkaçını, bazı gözlemlerini de açıkladı o akşam. Dinleyenlerin sonradan belirttiğine göre bütün bu düşünceler bu kadar ustalıkla dile getirilmemiş olsalar belki insana gülünç bile gelebilirdi. General ciddi konulardan hoşlandığı halde hem o hem Lizaveta Prokofyevna bu kadar derinlere dalmayı gereksiz buldular, sonuna doğru sıkıldılar. Prens o kadar açılmıştı ki birkaç gülünç öykü bile anlattı. Ama öykülere herkesten önce kendisi güldü. Başkaları da öyküden çok onun neşesine güldüler. Aglaya bütün akşam hemen hemen hiç konuşmadı. Yalnızca prensi dinliyor, hatta dinlemekten çok gözlerini ayırmadan seyrediyordu onu. Sonradan Lizaveta Prokofyevna kocasına, "Bakışları adamın yüzüne yapışmış gibi, ağzından çıkanları içiyor sanki," diyordu. "Bir de sevdiğini söyle, kıyametleri koparır." General, "Ne yapalım, kader," diyerek omuzlarını kaldırdı. Hoşuna giden bu sözü sık sık tekrarlıyordu. Ama bir iş adamı olarak durumdaki karışıklığı, karanlığı beğenmediği kesindi. Ancak bir süre hiç sesini çıkarmamaya ve Lizaveta Prokofyevna'nın bakışlarıyla karşılaşmamaya karar verdi. Ailenin mutluluğu pek uzun sürmedi. Aglaya hemen ertesi gün prensle dalaştı. Bu kavgalar sonraki günlerde de sürüp gitti. Prensle saatlerce alay ediyor, onu bir soytarı yerine koyuyordu. Gerçi köşkün bahçesinde kameriyede birer ikişer saat oturdukları oluyordu. Ama bu sırada prensin yalnızca Aglaya'ya kitap gazete okuduğu anlaşılıyordu. Bir keresinde Aglaya onun gazete okumasını keserek, "Biliyor musunuz, sizin oldukça bilgisiz olduğunuzun farkına vardım," dedi. "Herhangi bir kişi ya da bir olayın tarihi hakkında sorulunca kesinlikle yanıt veremiyorsunuz, çok acizsiniz. Size öyle geniş bir eğitim görmediğimi söylemiştim. Neyiniz var öyleyse, neyinize saygı besleyeceğim, hadi devam edin okumaya ama yok yok kesin daha iyi." O akşam Aglaya'da gene anlaşılmaz esrarlı bir hava vardı. Prens Serçe'ye dönmüştü. Aglaya ona karşı pek iltifat ediyor, Yevgeni Pavlovich hakkında sorular soruyordu. Prens Mışkin gelmemişti daha. Lizaveta Prokofyevna'nın iki düğünü bir araya getirmek için Adelaida'nın evlenmesinin biraz geri bırakılacağını söylemesi üzerine, Prens Serçe birdenbire ailedeki yeni değişiklikler üzerine imada bulunmak cesaretini gösterdi. Aglaya bu saçma sapan tahminlere son derece kızdı. Söz arasında kimsenin metreslerinin yerine geçmeye niyetli olmadığını söyledi. Bu sözler herkesi, en çok da ana babayı şaşırttı. Lizaveta Prokofyevna kocasıyla konuşurken Nastasya Filipovna konusunda prensle kesin bir konuşma yapması için kocasına ısrar ediyordu. İvan Fedorovic'e göre Aglaya'nın bu davranışı yalnızca utangaçlığından geliyordu. Prens Serçe düğün sözünü açmasa böyle şeyler söylemezdi Aglaya. Bütün bu söylentilerin kötü kişilerin kara çalmaları olduğunu, Nastasya Filipovna'nın Rogojin'le evlenmek üzere bulunduğunu, prensin ne şimdi ne de eskiden onunla hiçbir ilişkisi olmadığını pekala biliyordu. Prens bütün bunlardan habersiz mutluluğun doruğunda yaşamayı sürdürüyordu. Zaman zaman Aglaya'nın bakışlarında sabırsızlık belirten bazı gölgeler sezdiği halde bunu başka biçimlerde yorumlayarak iç sıkıntısını dağıtıyordu. Zaten prens bir kere bir düşünceye saplandı mı o çizgiden kolay kolay kurtulamazdı. Prensin gereğinden fazla sakin olduğunu bir gün parkta onunla karşılaşan Hippolyte de görmüştü. Prense yaklaşıp onu durdurmuş, "Bir zamanlar size aşık olduğunuzu söylemiştim, haklı değil miymişim?" demişti. Prens elini uzatarak iyileşmiş görünmesinden dolayı onu kutladı. Bütün veremlilerde olduğu gibi hastada canlı bir hal vardı. Prense mutlu göründüğü için onu iğnelemek üzere yaklaştığı halde Hippolyte şaşırdı. Kendinden söz etmeye başladı. Uzun uzun oldukça bağlantısız konuşarak durumundan yakındı. "Bunların ne derece küçük, hırslı, bencil insanlar olduğunu bilemezsiniz," dedi. "Beni mümkün olduğunca çabuk ölmem koşuluyla yanlarına aldıklarına inanır mısınız? Şimdi de umdukları çıkmadığı için öfkeden kuduruyorlar. Ne gülünç değil mi? Bahse girerim ki söylediklerime inanmıyorsunuz." Prensin karşı koymaya niyeti yoktu. Hippolyte laf arasında, "Yeniden size gelmeyi düşündüğüm bile oluyordu," dedi. "Demek siz onların bir insanı kesin ve çabuk ölmek koşuluyla kabullenebileceklerine inanmıyorsunuz." "Sizi başka bir amaçla çağırdıklarına inanıyordum." "Ya, demek siz söyledikleri kadar saf değilsiniz. Şimdi zamanı değil. Yoksa şu Ganyeçka ve gizli emelleri hakkında pek çok bilgi verirdim size. Prens, arkanızdan kuyunuzu kazıyorlar sizin. İnsafsızca kazıyorlar hem de. Yazık ki siz bu kadar sakinsiniz. Ama başka türlü olmak da elinizden gelmez." Prens güldü. "Üzüldüğünüz şeye bakın. Kendi kendimi yemekle daha mı mutlu olurdum?" "Mutsuz olup bilmek, mutlu ama ahmakça yaşamaktan iyidir bence. Onların ayağınızı kaydırmaya çalıştığının hiç farkında değilsiniz anlaşılan." "Bunlar kesin yargılar verilebilecek konular değil Hippolyte. Bu bakımdan sizi yanıtlayabilecek durumda değilim. Gavril Ardalyonovich'in işlerini biraz olsun biliyorsunuz. Bütün başına gelenlerden sonra büsbütün sakin kalmasına imkan olmadığını takdir edersiniz. Duruma bir de bu yönden bakmanız doğru olacak. Ama yaşamak için çok vakti var. Hayat zengindir. Durumu %100 değişecek. Öte yandan..." Prens birden şaşırdı. "Kuyumu kazmalarına gelince, bununla ne demek istediğinizi anlayamadım. En iyisi bırakalım bu konuyu." "Bir süre için bırakalım. Zaten sizin için bu yüce davranışlardan vazgeçmek imkansız olmuş. Gözünüzle görüp elinizle dokunsanız bile inanmamakta ısrar edeceksiniz." "Haha, şimdi kim bilir beni ne kadar aşağı görüyorsunuzdur." "Neden? Bizden fazla acı çektiğiniz, hala da bundan kurtulamadığınız için mi?" "Hayır, bu acıya layık olmadığım için." "Acıya katlanmasını bilen ona layıktır da. Aglaya Ivanovna itiraflarınızı okuduktan sonra sizi görmek istemişti ama." Hippolyte konuyu değiştirmek ister gibi aceleyle, "Erteliyor, yapamıyor. Anlıyorum, çok iyi anlıyorum. Duyduğuma göre siz bu saçmalıkları ona yüksek sesle okumuşsunuz. Gerçekten ipe sapa gelmez sayıklamalar. Ama anlamıyorum, bunları bana karşı silah olarak kullanmak için insan ne derece zalim demeyeceğim, bu bana hakaret olur. Çocukça bir hodbinlik, öç alma kaygısı içinde olmalı. Merak etmeyin, sizin için söylemiyorum." "Yazdıklarınızı inkar etmenize üzüldüm Hippolyte. İçtenlikli yazılardı onlar. Gülünç yanları da ki epeyce vardı." Hippolyte yüzünü buruşturdu. "Acınızla ödenmiştir. İçinizdeki acıyı dile getiriyordunuz. Büyük bir dayanıklılık isterdi bu. Görünüşte ne olursa olsun sizi bunları yazmaya zorlayan soylu bir düşünceniz vardı. Şimdi yemin ederim bunu daha da açıkça görebiliyorum. Sizi eleştirmek aklımdan bile geçmiyor. İnanın buna. O zaman sustuğuma da pişmanım." Hippolyte kızardı. Prensin ona hoş görünmeye çalışarak avlamaya çalıştığı aklından geçti. Ama yüzüne bakınca içten konuştuğuna inanmak zorunda kaldı. Hippolyte'in de yüzü ışıklandı. "Ama yine de ölmek gerekiyor," dedi. "Az kalsın benim gibi biri için," diye ekleyecekti. Sonra, "Sizin Ganyeçka beni ne diye sıkıştırıyor biliyor musunuz?" dedi. "Yazılarımı okuyanlardan 3-4 kişinin benden önce öleceğini yumurtlayıverdi geçen gün. Bunun beni avutacağını sanıyor. Ne dersiniz?" "Haha, şimdilik ölen filan olmadı. Sonra dediği çıksa bile bunun bana ne yararı olur acaba? O herkesi kendi gibi biliyor. Üstelik daha ileri giderek hakarete de kalkıştı. Onurlu bir insan böyle bir durumda sessizce ölmesini bilirmiş. Ben bu işte biraz bencilce davranıyormuşum. Düşünebiliyor musunuz? Frans 18. yüzyılda yaşamış Stepan Glebov'un ölümü üzerine bir şeyler okumuş muydunuz? Dün bir rastlantıyla gözüme ilişti. Hangi Stepan Glebov bu? Petro zamanında kazığa oturtulmuştu. Ha, biliyorum. Dondurucu soğukta kazıklanmış. Kürke sarınarak 15 saatte büyük bir ruh soyluluğu içinde ölmüş. Okumuştum. Neden? Tanrı başkalarına böyle ölümler verir. Ama bize nasip olmaz. Belki siz de benim Glebov gibi ölebileceğim kanısında değilsiniz. Frans utanarak, yok canım, ne ilgisi var, dedi. Yalnız demek istedim ki Glebov'a benzemekten çok o zaman... Anladım, Glebov değil de Osterman olacağımı söylemek istiyorsunuz. Frans şaşırdı. Kim bu Osterman? İpolit birden bozuldu. Osterman, diplomat Osterman, şu Petro'nun Osterman'ı. Bir şaşkınlık anı geçti. Frans heceleri uzata uzata, hayır, onu demek istemedim, dedi. Bana kalırsa siz hiçbir zaman Osterman olamazsınız. İpolit kaşlarını çattı. Frans herhalde söylediğini düzeltmek amacıyla, neden bu iddiada olduğumu söyleyeyim mi size, diye başladı. Buna çok şaştığım halde, o zamanın insanlarıyla bugünküler arasında temelden ayrılıklar olduğu kanısındayım ben. Sanki bambaşka bir soydan, başka bir insan türündendirler. O zamanın insanları tek bir çizgi üzerinde ilerleyen bir düşünce sistemine sahiptiler. Şimdi herkes daha sinirli, daha aydın, daha duygulu. Bugünün insanı karmaşık düşünceleriyle daha bir derin. Ama geçen yüzyıllarda olduğu gibi insanın tek bir parçadan ibaret olmasını da önleyen bu nokta işte. Bunu söylemekteki niyetim... Anlıyorum. Az önce kabul etmediğiniz saflık düşüncesinden dolayı beni avutmaya çalışıyorsunuz. Haha. Tam anlamıyla çocuksunuz prens. Gene de hepiniz bana bir dokunuşta kırılıverecek sırça bir fincanmışım gibi davranıyorsunuz. Zarar yok, zarar yok. Kızmıyorum ben. Konuşmamız oldukça eğlendirici geçti sanırım. Tam bir çocuksunuz siz prens. Şunu da bilin ki Osterman'dan daha iyi bir şeyler olmak isterim ben. Osterman için dirilmeye değmezdi. Her neyse, görüyorum ki elimi çabuk tutarak bir an önce şu dünyadan göçmem gerekiyor. Yoksa ben de... Hadi bırakalım bunları. Hoşça kalın. Peki, siz söyleyin bakalım, benim için en iyi ölüm hangisi? Yani her şeyde elden geldiği kadar erdemli kalmak koşuluyla. Hadi, söylesenize. Prens hafiften, önümüzden geçin ve mutluluğumuzu bize bağışlayın, dedi. Ha, tahmin ediyordum böyle bir şey söyleyeceğinizi. Sizler de laf ebesi insanlar. Hadi hoşçakalın, hoşçakalın. 6. Varvara Ardalyonovna, Yepanchinlerin köşkünde Belokonskaya'nın beklendiği akşam toplantısı hakkında ağabeyine doğru bilgi vermişti. Belokonskaya o akşam gerçekten bekleniyordu. Ama Ardalyonovna bu konuda çok kesin konuşmuştu. Bu ailede her şey herkeste olanın tersine yapıldığı için hazırlıkları da hiç gerekli sayılmayacak telaşlı bir hava taşıyordu. Ancak bütün bunlar artık kuşkulanmak istemeyen Lizaveta Prokofievna'nın sabırsızlığı ve ana baba kalbinin yalnızca sevgili kızlarının mutluluğu için çarpmakta oluşuyla açıklanabilirdi. Kibar çevrede Belokonskaya'nın koruyuculuğuna büyük önem verildiği için ana baba kendisi gitmeden bu işi yoluna koymaya bakıyorlardı. Kibar çevre Aglaya'nın nişanlısını güçlü koca karının eliyle tanırsa, bu evlenmede bir tuhaflık varsa bile çok az göze batacaktı. Bütün sorun ana babanın bu işte gerçekten bir tuhaflık bulunup bulunmadığına, varsa bu tuhaflığın derecesine ya da belki hiç olmadığına bir türlü karar verememeleriydi. Aglaya yönünden durum son derece karışık olduğu için bu işte otorite sahibi kimselerin ileri süreceği dostça, içten düşünceler şu anda büyük ölçüde işe yarayacaktı. Bir kere prensi hakkında hiçbir bilgisi olmadığı kibar çevreye %100 sokmak gerekiyordu. Kısacası onu göstermek istiyorlardı. Düzenlenen aile toplantısı resmi olmayacaktı. Aile dostlarından birkaç kişi bekleniyordu, o kadar. Belokonskaya'dan başka son derece önemli büyük birinin sayın eşini de bekliyorlardı. Gençlerden Belokonskaya'nın yanında gelecek Yevgeni Pavlovich'ten başkası da beklenmiyordu. Prens Belokonskaya'nın gelişini 3 gün önce öğrenmişti. Kendisinin davet edilişi ise bir gün öncesine rastlıyordu. Aile üyelerinin telaşlı tavırlarından, hatta onunla kuşkulu bir tavırla konuşmaya çalışmalarından, uyandıracağı etkinin büyük bir ürkeklikle beklendiğini anlamakta gecikmedi. Ama yapan Çinlerde herkes saflığı yüzünden prensin belirtilen bu kuşkulardan habersiz olduğu kanısındaydılar. Bu da üzüntülerini bir kat daha artırıyordu. Aslına bakılırsa prens bu toplantıya gerçekten de hiç önem vermiyordu. Onun asıl üstünde durduğu, Aglaé'nin saatten saate hırçınlaşması, yüzünün asılmasıydı. Bu hal onu yiyip bitiriyordu. Yevgeni Pavlovich'in de beklendiğini duyunca çok sevindi. Onunla çoktandır görüşmek istediğini söyledi. Bu sözleri nedense hoş karşılanmadı. Aglaé öfkeyle odadan çıktı ve ancak geç vakit prens gitmek üzereyken döndü.
Ayrım sonu.